Ayrım 12.
Bir yolculuğa feci ihtiyacı vardı. Parçalı çocukluğu yüzünden halen bir süreklilik ya da aidiyet duygusu kazanamamıştı. Kendi hayatını yaşamaya başlayabilmek için geçmişine yolculuk etmesi gerekiyordu. Bu yeni fehmin ağırlığı üzerine çökerken görünüşe göre herkese ama özellikle Baron Bakterisyan'a mesaj yazmaya başladı. Yeniçerinin paradoksu birbiriyle çelişen iki varoluş hali arasında kalmaktır. Bir tarafta geçmişin kalıntıları birikir, öte tarafta vaat edilen geleceğin ışıltıları. Geçmiş 3H, hafıza, hüzün ve haksızlık demek bizim için. Gelecek ise başarının süslemeleriyle bezenmiş bir sığınak. Daha önce hiç sahip olmadığın bir emniyet duygusu. Çoğunluğa katılma, normalleşme arzusu. Hoş geldin madam sürgün ruhum. Döndüğüne sevindim. İçindeki şairi duymak ne güzel. Baron Bakterisyan'dı bu. Armanus cümlenin sonunu tekrar yüksek sesle okumaktan alamadı kendini. İçindeki şairi duymak ne güzel. Düşünceleri dağıldı ama sadece bir anlığına. Sanırım Yeniçerinin paradoksu bizzat benim için de geçerli. Farklı kültürlerden gelen ve son derece tatsız bir biçimde boşanmış bir ana babanın tek çocuğu olarak. Şahsi tarihini ifşa etmekten duyduğu rahatsızlıkta bir an duraladı ama devam etme arzusu baskın çıktı. Kalan sağların çocuğu olan Ermeni bir babayla Kentucky Elizabeth Town'u bir annenin tek kızı olarak iki taraf arasında kalmanın, tam manasıyla bir yere ait olamamanın, sürekli iki varoluş hali arasında gidip gelmenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. O zamana kadar gruptaki kimseye bu kadar şahsi ve doğrudan bir şey yazmamıştı. Kalbi küt küt atarak derin bir nefes aldı. Baron Bakterisyan onun hakkında ne düşünecekti şimdi? Gerçek düşüncelerini yazacak mıydı acaba? Zor olsa gerek. Diyasporadaki çoğu Ermeni için haidat bir kimlik edinmek anlamında sahip olduğumuz yegane psikolojik temel. Senin durumunsa daha farklı ama neticede hepimiz Amerikalı ve Ermeniyiz. Temelimizi kaybetmediğimiz sürece bu çoğulluk güzel bir şey. Körfez bölgesindeki itibarlı bir edebiyat dergisinin baş editörüyle evli, eskiden iyi bir köşe yazarı olduğu halde şimdi sadece mutsuz bir ev kadını olan bedbaht ev kadınıydı bunları yazan. Kültürel çoğulluk iyi bir şey elbette ama benim durumum çoğulluktan ziyade eksiklik üzerine kuruldu. Annemi gücendirmemek için ne tam Ermeniliğimle barışabildim ne de babamı gücendirme korkusuyla Amerikalılığımla. Bir kere en başta Ermeni olmayı başaramadım, yazdı Armanus. Bir itirafın eşiğinde olduğunun farkındaydı. Kimliğimi bulmam gerek. Gizliden gizliye ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ailemin Türkiye'deki evini görmeye gideceğim. Babaannem hep İstanbul'daki o muhteşem evden bahseder. Gidip kendi gözlerimle göreceğim. Ailemin geçmişine bir yolculuk yapabilsem, aynı zamanda kendi geleceğime doğru yola çıkmış olacağım. Geçmişimi keşfetmek için bir şey yapmazsam, Yeniçerinin paradoksu yakamı bırakmayacak. Dur, dur, dur, yazdı Lady Tavus Kuşu Siramark, panikle. Nasıl yani? Tek başına Türkiye'ye mi gideceksin? Aklını mı kaçırdın? Bazı bağlantılar bulabilirim, o kadar zor değil. Ne bağlantılarından bahsediyorsun madam sürgün ruhum diye üsteledi Lady Tavus Kuşu Siramark. Pasaportundaki Ermeni isimle nereye kadar gidebileceğini zannediyorsun? Onun yerine İstanbul'da dosdoğru emniyet müdürlüğüne git de kendini güzel bir tutuklat diye araya girdi. Anti kavurma Kolombiya Üniversitesi yakın doğu çalışmalarında öğrenciydi. Ve çocukluğundan beri her kahvaltıda annesinin önüne kavurma çıkarmasından şikayetçiydi. Armanus hayatıyla ilgili bir diğer temel gerçeği itiraf etmenin tam zamanı olduğunu hissetti. Doğru bağlantıları bulmak benim için o kadar zor olmayabilir. Çünkü annem bir Türk'le evli. Uzun bir sessizlik oldu. Kimse bir şey yazmayınca Armanus devam etti. Adı Mustafa. Arizona'da bir şirkette jeolog olarak çalışıyor. İyi adam ama tarihle hiç alakası yok ve ABD'ye geldiğinden beri yani yaklaşık 20 senedir memleketine hiç gitmedi. Ailesini düğüne bile davet etmedi. Bir tuhaflık var ortada ama nedir bilemiyorum. O konuda hiç konuşmaz. Ama İstanbul'da büyük bir ailesi olduğunu biliyorum. Ona bir keresinde ailesinin nasıl insanlar olduğunu sordum. Sıradan insanlar. Senin, benim gibi dedi. Dünyanın en duyarlı adamı değil anlaşılan. Tabi erkekler söz konusu olduğunda duygu diye bir şeyden bahsedilebilirse diye araya girdi. Sapo'nun kızı. Kısa süre önce Brooklyn'de salaş bir reggae barda iş bulmuş lezbiyen bir garsondu. Bana da öyle geldi diye ekledi bedbaht ev kadını. Sevme yeteneği var mı bari? Var. Annemi seviyor. Annem de onu diye cevap verdi Armanus. Annesiyle üvey babası arasındaki sevgiyi ilk kez kabul ettiğini fark etti. Neyse, onun ailesiyle kalabilirim. Ne de olsa üvey kızıyım. Herhalde beni misafir olarak kabul ederler. Sıradan Türkler tarafından nasıl karşılanacağının sorusu müthiş bir bilmece. Şu Amerikanlaşmış akademisyenler değil, gerçek bir Türk ailesi. Sıradan Türklerle ne konuşacaksın diye sordu Lady Tavus Kuşu Siramak. Eğitim görmüşleri bile ya milliyetçi ya cahil. Sıradan insanlar tarihi gerçekleri kabul eder mi sence? Sizi katliamdan geçirip sürdüğümüz, sonra da bütün bunları inkar ettiğimiz için özür dileriz mi diyecekler sanıyorsun? Neden başını derde sokmak istiyorsun? Anlamıyorsun. Aymanuş birden ümitsizliğe kapıldı. Sırlarını birbiri ardına ifşa etmek bu koca dünyada yalnız olma hissini tetiklemişti. Hep bildiği ama yüzleşmek için doğru anı beklediği bir şeydi bu. Siz hepiniz diasporadaki Ermeni cemiyeti içinde doğdunuz ve içlerinden biri olduğunuzu kanıtlamak zorunda kalmadınız hiç. Halbuki ben doğduğum günden itibaren eşikte kaldım. Arafta sıkıştım. Mağrur ama travmalı bir Ermeni ailesiyle histeri ölçüsünde Ermeni karşıtı bir anne arasında gidip geldim. Sizin gibi Ermeni Amerikalı olmak için önce Ermeniliğimi bulmam lazım. Geçmişe bir yolculuk gerektiriyorsa bu, yapmaya hazırım. Peki babanla ailesi Türkiye'ye gitmene nasıl izin verecek? Stoacı Alex de bu. Güneşli hava, lezzetli yiyecekler ve güzel kadınlarla çevrili olduğu müddetçe hayatından memnun olan Bostonlu bir Yunan Amerikalı. Zenon'un sadık takipçisi olarak insanların sınırlılığını zorlamaması ve sahip oldukları şeyle mutlu olması gerektiğine inanırdı. San Francisco'daki ailen endişelenmez mi? Endişelenmek mi? Halalarının ve babaannesinin gözünün önüne getirince suratı ekşidi Armanuş'un. Endişeden hasta olacaklarını biliyordu. Bilmemeleri lazım, kendi iyilikleri için. Bahar tatili geliyor. İstanbul'da 10 gün geçirebilirim. Babam Arizona'da annemle olduğumu düşünür. Annem burada San Francisco'da olduğumu sanır. O kadar da zor değil bunu sağlamak. Zaten birbirleriyle konuşmazlar hiç. Übey babam da İstanbul'daki ailesiyle hiç görüşmez. Durumun ortaya çıkmasının imkanı yok. Sır olarak kalacak. Armanuş gözlerini kırpıştırarak ekrana baktı. Annemi her gün, babamı 2-3 günde bir ararsam her şeyi kontrol altında tutabilirim. Süper plan valla. İstanbul'a kapağı atınca dedi Lady Tavus Kuşu Siramak. Bizim kafeye her gün rapor yollarsın. Vay, bizim savaş muhabirimiz olursun diye atıldı antika vurma. Armanuş ekrandan uzaklaşmak için sandalyesine yaslandı. Gecenin sessizliğinde babasının düzenli soluklarını ve yatağında dönen babaannesini duyabiliyordu. Vücudunun ağırlaştığını hissediyordu. Sanki bir yarısı uykusuzluğun ne menen bir şey olduğunu anlamak için bütün gece bu sandalyede oturmak istiyordu. Öteki yarısı da yatağa gidip derin bir uykuya dalmak. Öteki elmayı da bitirdi. Adrenalin salgıladığını hissetti. Bir karar vermişti ve artık dönüşü yoktu. Armanuş masa lambasını yaktı. Geriye bir tek bilgisayarın titrek ışığı kaldı. Tam Cafe Konstantinopolis'ten çıkmak üzereydi ki ekranda bir satır belirdi. Bu içsel yolculuk seni nereye götürürse götürsün, lütfen kendine dikkat et sevgili madam sürgün ruhum ve Türklerin sana kötü davranmasına izin verme. Baron Bakteriyasyan'dı bunu yazan. 7. Bölüm Buğday. Uyanalı 2 saati geçmişti ama Asya Kazancı hala kastüyü yorganın altında yatakta miskin miskin yatıyor, ancak İstanbul'un üretebileceği sesleri dinlerken zihninde şahsi nihilizm manifestosunu oluşturuyordu. 1. madde. Yaşadığın hayatı sevmek için bir sebep bulamıyorsan, yaşadığın hayatı seviyormuş gibi yapma. Bu cümleyi biraz düşündü ve o kadar beğendi ki manifestosunu ilk satırı yapmaya karar verdi. 2. maddeye geçerken dışarıda birisinin frene asıldığını duydu. Akabinde şoförün avaz avaz küfürleri yükseldi. Anlaşılan yaya geçidini kırmızı ışıkta çaprazlama geçen bir yayaya bağırıyordu. Şoför şehrin uğultusu içinde sesi kısılana kadar bağırdı durdu. 2. madde. İnsanların ezici çoğunluğu asla düşünmez. Düşünenlerde asla ezici çoğunluk olmaz. Ayrımı gör, tarafını seç. 3. madde. Tarafını seçemiyorsan bari sadece yaşa. Hırslarından arın. Bir su yosunu ya da yaban otu ol. 2 saattir bas bas bağırıyoruz içeriden. Duymuyor musun? Hala yatakta ne yapıyorsun tembel kız? Kapıyı çalma gereği duymadan başını içeri uzatan Banu teyzeydi. Bu sabah kırmızısı öyle göz alıcı bir eşarp bağlamıştı ki kafası uzaktan kocaman olgun bir domatese benziyordu. Kraliçe hazretlerini beklerken bir semaver çayı bitirdik. Hadi kalk bakalım. Kızaran sucuğun kokusunu almıyor musun? Acıkmadın mı ya? Cevap beklemeden kapıyı kapattı. 4. madde diye mırıldandı Asya. Yorganı burnuna çekip öteki tarafa dönerek. Cevaplarıyla ilgilenmediğin sorular sorma. Yorganın altında büzülmüşken kahvaltı masasını resmetti zihninde. Hafta sonu kahvaltının birlik şamatası esnasında semaverin minnacık musluğundan damlayan suyun sesini, yumurta tenceresinde fokur fokur kaynayan yedi yumurtayı, tavada cızırdayan baharatlı sucuk dilimlerini ve sürekli bir kanaldan diğerine atlayan televizyonun sesini duyabiliyordu. İçeri bakmaya gerek duymadan semaverin başında Gülsün ninenin durduğunu biliyordu. Sucukları kızartanın 40 günlük sufi perhizi başarıyla bitip de kendini falcı ilan ettikten sonra iştahına yeniden kavuşan Banu teyze olduğunu bildiği gibi. Hangi kanalı seçeceğine karar veremeden birinden diğerine atlayanın Feride teyze olduğuna emindi. Aynı anda hem çizgi film, hem pop müzik, hem de haberleri emmeye kabil. Beşinci madde. Hayatta başarmak için yeteneğin ya da sebebin yoksa uğraşma boşuna. Bir şey olmakla yetin. Sahip olma. Sadece ol. Altıncı madde. Bir şey olmak için yeteneğin ya da sebebin yoksa sadece var olmakla yetin. Bir şey olma. Sadece var ol. Asya, kapı ardına kadar açıldı ve Zeliha teyze hışımla içeri daldı. Kalk dedik ya, Haşmet Mahap bize katılmanız için daha kaç elçi göndermemiz lazım? Yedinci madde. Var olmak için yeteneğin ya da geçerli bir sebebin yoksa sadece tamir et hayatı. Asya dedim. Ne var ya? Asya'nın kafası yorganın altından kıvırcık kuzguni bir öfke topu olarak çıktı. Ayağı fırladığı gibi yatağın yanında duran lavanta rengi terliklere bir tekme savurdu. Birini ıskaladı ama diğerini dosdoğru şifonyerin üzerine göndermeye başardı. Terlik aynaya çarptıktan sonra yere yumuşak iniş yaptı. Allah aşkına bir pazar sabahı azıcık rahat veremez misiniz? Maalesef saatler süren bir azıcık yok dedi Zeliha teyze terliğin sinir bozucu rotasını takip ettikten sonra. Neden sinirlerimi bozmaya çalışıyorsun? Ergenlik isyanlarına kalkışıyorsan geç kaldın küçük hanım. O işi en azından 5 yıl önce halledecektin. 19'una girdiğini hatırlatırım. Bilmez miyim? Dedi Asya gözlerinde ürkütücü bir bakışı. Tam da bana hamile kalıp evlilik dışı dünyaya getirdiğin yaştayım. Kapıda dikilen Zeliha teyze bütün gece içip içip yarattığı büstü ertesi sabah ayık kafayla görünce derin hayal kırıklığına uğrayan bir heykeltıraşın bezginliğiyle baktı Asya'ya. Bir dakika boyunca hiç sesini çıkarmadı. Sonra baktığı yüzün aynadaki kendi yansıması olduğunu fark etmiş gibi dudaklarını kederli bir gülüşle büküldü. Kızı kendine ne çok benziyordu. Ne kadar da aynı, nasıl da uzaktılar. Zeliha teyze o yaşlardaki hallerini hatırladı. Şüpheciliğini, asiliğini, öfkesini aynen kızına geçirmiş gibiydi. Nasıl olduğunu anlamadan Kazancı ailesinin kara koyunları ikiye çıkmıştı. Neyse ki Asya henüz çok genç olduğundan dünyadan bezmiş görünmüyordu henüz. Ama kendini yok etmeye muktedirdi. İnşa ettiklerini kendi elleriyle yerle bir etme eğilimi herkese has bir özellik değildir bu hayatta. Bu çatı altında bu özellikten nasibini almış 2 kişiden biriydi Asya. Gözlerinde usul usul parlıyordu. Kendi kendini yok etmenin o avlu cazibesi. Kişilikleri ne kadar benziyorsa görünüş açısından da o kadar farklıydılar. Zeliha teyze Asya'nın ona çekmediğini açıkça görebiliyordu. Güzel değildi. Muhtemelen de asla olmayacaktı. Vücudunda ya da yüzünde bir acayiplik olduğundan değil. Aslında ayrı ayrı bakıldığında her yeri biçimliydi. Boyu, kilosu, kıvırcık kuzguni saçları, çenesi. Ama hepsi bir araya geldiğinde toplamda bir bozukluk vardı. Çirkin de değildi. Hem de hiç değil. Vasat bir hoşluğu vardı. Bakması güzel ama bakanın aklına yer etmeyecek türden. Yüzü öyle sıradandı ki onunla ilk kez karşılaşanların çoğu daha önce karşılaştıkları hissine kapılıyordu. Şu aşamada güzelden ziyade hoş iltifatını koparabilirdi olsa olsa. Bunda bir beis yoktu elbette. Tek sakıncası hayatının bu safhasında Asya hoş değil, güzel olmak peşindeydi. Doğrusu hoşluk kendisine yakıştırılmasını istediği son şeydi. Bundan 20 yıl sonra vücudunu daha farklı bir gözle görmeye başlayacak. Asya gençliklerinde çekici olmasalar da orta yaşlarında gayet alımlı olabilen kadınlardandı. O zamana kadar dayanabilirse tabii. Maalesef Asya'nın zerre itimadı yoktu hayata. Zamana güvenmeyecek kadar kötümserdi. İlahi adaletin doğruluğuna en ufak inancı olmayan bir yangındı içi. Bu açıdan da başka kimseye değil annesine çekmişti. Bu kafayla ne sabırlı olabilirdi ne de inançlı. Hayatın vücudunu onun çıkarına döndüreceği günü beklemesinin imkanı yoktu. Fiziksel sönüklüğünün kızının genç kalbini sızlattığını açıkça görebiliyordu Zeliha teyze. Keşke güzelliğin o kadar da arzulanası bir şey olmadığını anlatabilseydi ona. Güzelliğin sadece en yanlış erkekleri çeken bir mıknatıs olduğunu ona söyleyebilseydi. Keşke güzel doğmamakla ne kadar şanslı olduğunu, çekin kadınlara hem cinslerinin hem erkeklerin daha cömert davranacağını, hayatının daha kolay olacağını anlatabilseydi. Yine tek kelime etmeden şifoniyere gitti Zeliha teyze. Terliği aldı ve diğer tekiyle birlikte Asya'nın çıplak ayaklarının önüne koydu. Silahlarını teslim etse de onurunu teslim etmeyen mağrur savaş esiri pozunda çenesini kaldırmış ve sırtını dikleştirmiş olan kızının önünde durdu. "Düş önüme," buyurdu Zeliha teyze. Anne kız sessizce oturma odasına yollandılar. Açılır kapanır masanın üzerine çoktan hazır edilmişti kahvaltı. Uysuzluğuna rağmen masanın böyle bezendiğinde altındaki mercan rengi halıyla nasıl uyum sağladığını görüp de beğenmeden edemedi. Üç çeşit siyah zeytin, kırmızı biberli yeşil zeytin, tam yağlı beyaz peynir, örgü ve otlu ve keçi peynirleri, haşlanmış yumurta, petek balı, manda kaymağı, ev yapımı kayısı ve böğürtlen reçelleri, porselen tabaklarda üzerine zeytinyağı gezdirilmiş kekik serpilmiş domatesler. Fırından yeni çıkmış böreğin kokusu mutfaktan içeri süzülüyordu. Artık 90 yaşında olan cici anne masanın başına oturmuş, kendisinden bile daha ince bir çay fincanı tutuyordu elinde. Yüzünde dalgın ve biraz da şaşkın bir bakışla balkon kapısının yanındaki kafesinde şakıyan kanaryayı seyrediyordu. Yeni fark etmiş gibi. Belki de öyleydi. Alzheimer'ın 5. safhasına girdiğinden bu yana hayatındaki en bildik yüzleri ve hadiseleri karıştırmaya başlamıştı. Mesela geçen hafta ikindi namazının sonlarına doğru alnının seccadeye dayadığı anda ardından ne yapacağını unutuvermişti. Okuması gereken duaların sözleri aniden bir harfler zincirine dönüşmüş ve sayılamayacak kadar çok ayağı olan kara, kıllı bir kırk ayak gibi uzaklaşıp gitmişti. Bir süre sonra kırk ayak durmuş, arkasına dönmüş. Uzaktan cici anneye el sallamıştı. Ne yapacağını bilemeyen cici anne elinde tesbih, başında namaz örtüsü, seccadeye yapışık, yüzü kıbleye dönük vaziyette oturakalmıştı. Sessiz ve hareketsiz. Ta ki biri durumu fark edip onu yerinden kaldırana kadar. "Devamı nasıldı?" diye panikle sormuştu cici anne. Onu divana yatırıp başının altına yumuşak yastıklar koyduklarında, seccadede "Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala" demen gerekir. En az 3 kere söylemek lazım. 3 kere söyledim. Çileden çıkmış gibi tekrar etmişti. Ya sonra? Ondan sonra ne vardı? Kaçıncı rekattaydım? Kısmet bu ya. Cici anne bu soruyu sorduğunda yanında Zeliha teyze vardı. Ne namazla ne de başka bir dini vecibeyle ilgisi alakası olduğundan anneannesinin neden bahsettiğine dair en ufak bir fikri yoktu. Ama yardımcı olmak, becerebildiğince ihtiyar kadının endişesini azaltmak istemişti. Kalkıp Kur'an'ı getirdi. Ve sayfalarını karıştırarak teselli verebilecek bir şeyler aradı. Bak ne diyor. Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın. Allah'ın ihsanını, lütfunu arayın. Ne demek istiyorsun? Cici anne kafası iyice karışmış bir halde gözlerini kırpıştırdı. Şunu diyorum. Artık namaz öyle ya da böyle bittiğine göre düşünmeye bırakıp dağılabilirsin. Bu ayette öyle diyor. Değil mi? Hadi cici anneciğim, gel de bizimle birlikte yemek ye. İşe yaramıştı. Cici anne unuttuğu ayet için endişelenmeyi bırakıp onlarla birlikte huzur içinde yemeğini yemişti. Yine de böyle vakalar son zamanlarda ürkütücü bir sıklıkla meydana gelmeye başlamıştı. Genelde sakin ve içine kapanık olan cici anne an geliyor en basit şeyleri bile unutuyordu. Gel gelelim öyle zamanlar vardı ki zihni yeni ovalanmış Venedik kristalleri gibi berraklaştığından hasta olduğuna inanmak güçleşiyordu. Bu sabahsa ne durumda olduğunu söylemek zordu. Daha çok erkendi. Nihayet yüzünü yıkamış ve dişlerini fırçalamış olan Asya, "Günaydın cici anne," diye seslendi lavanta rengi terliklerini masaya doğru sürüklerken. İhtiyar kadının üzerine eğilip iki yanağından öptü. Küçüklüğünden beri ailenin bütün kadınları arasında kalbinde özel bir yeri vardı cici annenin. Onu çok severdi. Ailenin bazı fertlerinin aksine cici anne boğmadan sevmeye başarırdı çünkü. Tahakkümperver değildi sevgisi. İtmez, iğnelemezdi. Ara sıra onu nazardan korumak için Asya'nın ceplerine okunmuş buğday taneleri koyardı gizlice. Kem gözlerle savaşmak kadar iyi ve sık yaptığı bir başka şey de gülmekti. Hastalığı ağırlaşana kadar. Eskiden Asya ile ikisi sık sık beraber gülerlerdi. Son günlerde büyük ninesinin saatinden derin bir kaygı duyduğu halde onun içine sürüklendiği özel bellek kalbi ülkesine de saygı duyuyordu Asya. İhtiyar kadın onlardan uzaklaştıkça onu kendine daha yakın hissediyordu. Günaydın benim güzel torunum diye cevap verdi cici anne. Herkesi belliğinin berraklığıyla şaşırtarak. Elinde uzaktan kumandayla oturan Feride teyze nihayet huysuz prenses uyandı diye söylendi ona bakmadan. Sesindeki azarlama tınısına rağmen keyfi yerinde gibiydi. Daha bu sabah bir kez daha boyamıştı saçlarını. Bu sefer platin rengini. Asya artık teyzesinin saç biçimindeki radikal değişimle ruh halindeki radikal değişimlerin işareti olduğunu biliyordu. Delilik emareleri bulmak için Feride teyzeyi dikkatle incelemeye başladı. Kendini tümüyle televizyona kaptırmış, son derece yeteneksiz bir pop yıldızını hayranlıkla seyretmesi dışında bir tuhaflık bulamadı. Hazırlanman gerek biliyorsun. Misafirimiz bugün geliyor dedi Banu teyze. Fırından yeni çıkmış bir tepsi börekle içeri girerken. Belli ki günlük karbonhidratını almaktan mutluydu. O gelmeden evi toplamak lazım. Ayağıyla 5. Sultan'ı damlayan musluktan uzaklaştırmaya çalışarak kendine dumanı tüten semaverden çay alan Asya kayıtsızca sordu. Bu Amerikalı kız sizi neden bu kadar heyecanlandırıyor ki? Çayından bir yudum alınca yüzünü buruşturup şeker aramaya başladı. 1, 2, tam 4 adet şekerle doldurdu küçücük bardağı. Ne demek neden bu kadar heyecanlandırıyor? Misafir o. Okyanusun ta öte tarafından geliyor dedi Feride teyze. Okyanusun öte tarafının ne kadar uzak olduğunu göstermek için elini kaldırıp Nazi selamı vererek. Lise yıllarını hatırlamış gibiydi. Atmosfer hareketleri ve okyanus akıntıları canlanmıştı zihninde. Bunu kimse bilmezdi ama lise yıllarında öğrendiği tüm coğrafya bilgileri en küçük ayrıntısına kadar canlıydı belleğinde. Daha da mühimi bize dayının gönderdiği bir misafir o diye araya girdi başka bir hayatta korkunç İvan olma şöhretini hala ısrarla koruyan Gülsüm nine. Dayım mı? Ne dayısı? Hani şu hiç görmediğim dayım mı? Asya çayının tadına baktı. Hala acıydı. Bir şeker daha attı. Huhu uyanın. Sözüne ettiğiniz adam ayağını Amerika topraklarına bastığından beri bizi ziyarete gelmedi.